Ayrım 32.
Öyleyse deney bilgimizin tek kaynağı, deneye uygunluk da doğruluğun tek ölçütüdür. Duyumlar tüm olgularla, tüm bilgi ya da deney nesnesiyle ilgilidir. Zihnin her işlem çeşitli biçimlerde bir araya gelmiş duyumlara yöneliktir. Fikirler, bilginin yapı taşları. Mil bilginin yapı taşları olarak fikirleri belirler. Ona göre kavramın bir anlamı yoktur. Çünkü kimsede bir varlığın arı sunumu yoktur. Örneğin ben insan kavramına ulaşabilir miyim? Ben bir kavram düşündüğümde gözümün önüne hep somut şeyler, tekil özellikler gelir. Karmaşık bir deney nesnesi söz konusu olduğunda bizim dikkatimiz bireysel ayrılıklara karşın bazı özellikler üzerinde toplanır. Sonra biz bu özelliklere alışıveririz. Daha sonra bu belli özellikler toplamına bir genel ad veririz. Bu ad topluluğun bir bireyi için bir nitelikler temeli ya da çekirdeği oluşturur. Bunu bir başka açıdan şöyle açıklayabiliriz. Biz önce birbirini düşündüren benzer olguları ve benzer fikirleri bir arada düşünürüz. Zamanda ya da uzamda yan yana gelen şeyleri birlikte düşünme eğilimindeyizdir. Giderek bunları alışkanlıkla birbirinden ayrılmaz şeyler sayarız. Kısaca bilgide önce somut veri vardır, önce deney vardır. Bu yüzden filozof, biz kavramlarla değil, somut imgelerle düşünürüz der. Breyer bu konuda şunları söyler. Geleneksel mantık çıkış noktası olarak içlemi ve kaplamı olan kavramlardan yola çıkar. Buna göre kavramlar, cinsler ve türler kuramı, Mill'in Hume deneyciliğinden getirdiği evren sunumuyla uyuşmaz. Veri kavramlar değildir, birbirinden ayrı bir izlenimler yumağı ya da toplamıdır. Mill mantığı, mantığın geleneksel sorunlarını birbiri ardınca ele alarak olağan çözümleri kavramların varlığını öngörmeyen, yalnızca yalıtık ve birbirine bağlanmış izlenimlerin varlığını öngören bir anlatıma götürür. Terimler, önermeler ve usavurma kuramı böylece değişikliğe uğrar. Bir özne, örneğin bir cisim, belli bir biçimde düzenlenmiş belli bir duyumlar toplamından başka bir şey değildir. Demek ki bizim dışımızda bitmez bir duyumlar olasılığı vardır. Cisim gibi ruh da bir iç durumlar örgüsünden, bir izlenimler, duyumlar, düşünceler, heyecanlar ve istemler dizisinden başka bir şey değildir. Deneye dayanmayan bilgi hiçtir. Geleneksel mantık kavramlardan yola çıkar, tekili evrenselden çıkarır. Ancak bir deneyici için evrensel büyük önerme gerçekte bilişimsel bir önermedir, sayısız deneylerle sağlanmıştır. Bütün insanların ölümlü olduğunu söyleyişim tek tek insanların öldüğünü görmüş olmamdandır. Öyleyse evrensel ya da tümel önermeleri çıkış noktası olarak alan tümden gelimli mantık, özünde tüme varımsal mantığa dayanır. Bir başka deyişle deneye dayanmayan bilgi kocaman bir hiçtir. Tümden gelimsel mantığın varlığı ancak deneyle olasıysa, tümel bilgi bir deney bilgisi ise, geleneksel mantık bir sonuçlardan sonuç çıkarma mantığı olacaktır. Ben tek tek insanların ölümlerini göre göre bütün insanlar ölümlüdür yargısına varırım. Sokrat'ın ölümlülüğünü de buradan çıkarırım. Zihnin gerçekleştirdiği gerçek işleme herhangi bir evrensel belit katılmaz. Belitler de etkin deneyi ve imgelemle sürdürülmüş deneyi hiçbir biçimde aşamazlar. Breyer. Buna göre her yargı deneye dayanır ve bir genellemeden başka bir şey değildir. Her evrensel büyük önermenin deneysel bir değeri varsa Aristotelesçi tasımın yeni bilgiler elde etme işinde hiçbir karşılığı olmayacaktır. Tasım ya da tümden gelim mantığı, tüme varımın ters çevrilmişinden başka bir şey değildir. Öyleyse evrensel büyük önerme baştan sona çıkarsızdır. Çağrışım yoluyla tekilin tekile bağlanmasıyla kurulmuştur. Gerçekte insanın deneyleri deyim yerindeyse tekil deneylerdir. Çocuk sıcak yakıcıdır genel düşüncesinden yola çıkarak mı sobadan uzak durur? Yoksa bir süre önce elini yakmıştır da bir daha eli yanmasın diye mi sobadan uzak durur? Çağrışım ve nedensellik. Peki bilimde yasayı, en genel doğruyu nasıl ortaya koyacağız? Bize ilerideki tüm benzer durumları yanılma payı söz konusu olmadan gösterebilecek temel doğrulara ulaşabilecek miyiz? Bunu bize sağlayacak olan nedensellik ilişkisidir. Nedenselliğin sağlamlığını da çağrışımla ulaşırız. Nedensellik iki olgu arasındaki şaşmaz ve koşulsuz ilişkidir. Neden dediğimiz şey değişmez bir biçimde birbirini izleyen bir önsel ve bir sonsaldan oluşmuştur. Bununla birlikte bir etki ortaya koyan tek bir olgu değildir, bir olgular topluluğudur. Filozof bu nedensel ilişkiyi ortaya koyabilmek için dörtlü bir yöntem dizisi önerir. Uygunluk yönteminde açıklanacak olgunun her zaman aynı önselden sonra gerçekleştiği benimsenir ve öbür durumlar değişken olduklarından dışlanırlar. Bu yöntem gözlemde değişmez olanın saptanmasını, öbürlerinin dışlanmasını sağlar. Ayrım yönteminde açıklanacak olgunun ortadan kaldırılması, neden olarak alınan önselin de ortadan kaldırılması sonucunu getireceğinden, olgu var olduğunda yapılan gözlemlerin listesi, olgu yok olduğunda yapılan gözlemlerin listesiyle karşılaştırılır. Böylece iki ayrı listede ortak olan durumlar dışlanır. Eş zamanlı değişimler yönteminde olgunun her değişimi için değişen ya da değişmeyen eş zamanlı koşullar belirlenir ve değişmeden kalanlar dışlanır. Açıklanacak olgudaki değişim önsel nedendeki benzer değişimleri getirecektir. Artıklar yöntemi etkisi bilinen koşulların dışlanmasından sonra bir olgunun açıklanmamış olan yüzünün ortaya konulmasıyla ilgilidir. Önceki tüme varımlarla bir olgunun bilinir kılınan yönü çıkarıldıktan sonra olgunun geriye kalanı kalan önsellerin nedeni olarak belirlenir. Bu dört yöntem Bacon'ın tablolarının gelişmiş biçimidir. Filozoftan çok bilimsel araştırmalar yapan kişiyi ilgilendirecektir. Ahlak, nitelikli hazza yönelme. Ahlak anlayışında Mill her zaman yararcılığa bağlı kaldı ancak onu basit ölçülerinden çıkarmaya, ona yüce bir anlam vermeye çalıştı. Bu anlayış temelde Bentham'ın mutluluk fikrine bağlanır. En çok insana en çok mutluluk verebilmek. Filozofa göre mutluluk veren eylemler iyidir, mutsuzluk getiren eylemler kötüdür. Mutluluk da her şeyden önce hazın varlığı ve acının yokluğu demektir. Bu Epikurosçu bakışta Bentham'la çakışan Mill, mutlulukların niteliklerine göre ayırırken özgün bir bakış ortaya koyar. Ona göre bazı hazların daha nitelikli, bazılarının daha az nitelikli olması doğaldır. Ancak bu nitelikleri olumcu çerçevede nasıl belirleyeceğiz? Deneyle ve yaşamla ustalarının öngörüsüyle belirleyeceğiz. Gerçek anlamda, yaşam deneylerine ulaşmış insanlar bize hangi hazın nitelikli, hangi hazın niteliksiz ya da az nitelikli olduğunu bildirecektir. Demek ki her şeye karşın haz formülü geçerli olmayacaktır, hazların ancak gücü olanları istenecektir. Mutsuz bir insan olmak mutlu bir domuz olmaktan, mutsuz bir Sokrates olmak mutlu bir ahmak olmaktan iyidir. Mill'e göre ahlakın iki temel kuralı olacaktır. Birincisi, başkalarının size yapmasını istediğiniz şeyi siz de başkalarına yapın, öbürü başkalarını kendiniz gibi sevin. Bu özgeciliği içinde filozof, bütün bir insanlığı kucaklamak istercesine kendini dışa açar ve başkalarına da özgeciliği önerir. Ona göre insan, zavallı bireyselliğiyle uğraşmaktan başka bir şey yapmayan bir bencil olamaz. Her aklı başında insan, insanlığı düşünmek ve insanlığın geleceğini tartışmak zorundadır. O da Auguste Comte gibi herkesin kendi mutluluğunu başkalarına adanmada bulacağı bir gelecek düşünür. O zaman başkaları için yaşamak formülü olumculuğun temel kuralı olacaktır. Bu yolda en büyük katkıyı iyi bir eğitim düzeni sağlayabilir. Böyle bir eğitim her bireyin kafasında kendi mutluluğuyla başkalarının mutluluğu arasında çözülmez bir birlik yaratabilecektir. Zora başvurmayan toplumculuk. John Stuart Mill toplum sorunlarına eğilirken de bu özgeci kavrayışını korudu. Bu yüzden toplumsal yaşamda bireyin özgürlüğünü savunurken nitelikleri niceliklerinden daha önemli saydı. İşçi haklarını savundu, işçiler istem ve sunum yasalarının demir pençesine bırakılmasını istedi. O da Malthus gibi nüfus artışını bir tehlike olarak gördü ve buna karşı doğum denetimini önerdi. Ancak bu denetimde ona göre zorla değil, düşünce gelişiminin ve ahlaki tutarlılığın gücüyle sağlanmalıydı. Büyük toprakların bölüştürülmesini öneren filozof tarımsal üretimde toplumcu düzeni savundu. Sınıf çatışmasına her zaman karşı oldu ve toplumsal sorunların çatışmayla değil iyilikle çözülmesini istedi. Ancak her ne olursa olsun işçi sınıfını yönetici sınıfa bağımlı kılan düzenin kaldırılmasından, toplum sınıflarının karşılıklı hak ve ödevlerinin belirlenmesinden yana oldu. Onun bu öngörüleri elbette sermayeci düzende zamanla açılmış olan gediklerin kapatılmasıyla ilgiliydi. Ölçüsüz isteyen ve kendi kendini denetlemeyen bir sermayeci düzen, gücünü yalnızca rekabetten ve ucuz emek sağlamaktan alacağına inanan bir sermayeci düzen bir gün çatır çatır çökebilirdi. Mill'in siyasette de en büyük ülküsü özgürlükçülük oldu. Her dinin etkin olabildiği, her düşüncenin rahatça ortaya konulabildiği bir toplum düzeni özleyen Mill, yanlışların ya da yanılgıların ancak özgürlük içinde açığa çıkabileceğine inanıyordu. Onların ancak böylece etkisiz kılınabileceğine inanıyordu. Şöyle diyordu, yanılma özgürlüğü bilimin zorunlu koşuludur, özellikle toplumsal erdemlerin zorunlu koşuludur. Bu yüzden zayıfların güçlülerden, bireysel düşüncenin genel istemden korunması için yasal güvenceler önerdi. Ayrıca kadının bağımsızlığını savundu. Bu arada olumcu bir bakış açısı içinde dinin insani ya da toplumsal yararına parmak bastı. Ruh bilimci eğilimin gelişmesi, Bain, Leves, Herbart. Mill bilgi anlayışıyla İngiliz düşüncesine olumlu bakış açısını getirirken büyük bir devrim yapmış olmadı. Buna karşılık sermayeci düzenin kendini gözden geçirmeye, eleştirmeye, buna göre ölçüsüz atılımlarını dizginlemeye çalıştığı bir dönemde onun ahlakla ve toplumla ilgili görüşleri etkili oldu. Ancak onun en büyük etkisi ruh bilim alanında kendini gösterdi. Çağrışımcılıkla ilgili sözleri birçok ruh bilimci için çıkış noktası oluşturdu. Ruh bilimin bir bilim olması yolunda araştırmacıları yüreklendirdi. Bu yüzden hem İngiltere'de hem tüm dünyada deneysel ruh bilimin önderi sayılan Mill'in ardılları ondan büyük bir itki elde etmiş oldular. Özellikle İskoçyalı düşünür Alexander Bain, 1818-1903 Mill'in yöntemini ruh bilime uygulamaya çalıştı. Tüm bilinç olgularını hem içe bakış hem gözlemleme yöntemini kullanarak tanıtlamaya girişti. İç yaşamımızı çağrışımla açıklamaya yönelen Bain, bilgiyi ve duyguyu bu çerçevede ele aldı. Düşüncenin duyumla başladığını, yalnız beyinle değil tüm sinir dizgesiyle ilgili olduğunu gösterdi. Duyumların gelişmesinde eğitimin rolüne parmak bastı. Çağrışımın yakınlıkla, benzerlikle ve karşıtlıkla oluştuğunu açıkladı. Karşıtlığın bilgi edinmedeki önemine dikkat çekti. Ayrıca duyguları inceledi. Mill'in yolundan gidenlerden biri de George Leves, 1817-1878 oldu. Romanlar ve tiyatro eleştirileri de yazmış olan Leves, Comte olumculuğunun da etkisiyle ruh bilime olumlu bakış açısını getirmekte büyük çaba gösterdi. O da Bain gibi düşüncenin tek merkezi olarak beynin gösterilemeyeceğini, tüm sinir dizgesinin, tüm dış organların özellikle omuriliğin ruhsal yaşamımızda önemli bir yeri olduğunu savundu. Ona göre fizyoloji ile ruh bilim arasında büyük bir ortaklık olmalıydı. Çünkü fiziksel süreçler ve ruhsal süreçler bir gerçekliğin iki ayrı yüzünden başka bir şey değildi. Alman düşünürü John Friedrich Herbart 1776-1841 olumlu ruh bilim anlayışını Kant'a hatta Leibniz'e bağladı. Kant'ın çömezi ve Königsberg'de ardılı olan Herbart'a göre felsefenin görevi gerçeği ortaya koymaktı. Gerçek kendini görünüşlerle sunan şeydi, algıya sunan şeydi. Tek gerçekliğin pek çok görünümü vardı ve bu görünümler basit niteliklerden kurulmuştu. Bu basit nitelikler Leibniz'in monatları gibi bağımsızdı ve bunların bileşimleri nesneleri kuruyordu. Bu kuruluş da zihnimizin belirleyiciliğiyle gerçekleşiyordu. Bu kuramı ruh bilime uygulayan Herbart bir matematiksel ruh bilim anlayışı geliştirdi. Ruhumuzda basit gerçekliklerdendi. Onun temel etkinliği kendini korumaya ve savunmaya dayanıyordu. Bilinç olgularının kökeninde böylece dışla çatışma yer alıyordu. Öyleyse tüm duyumlarımız, fikirlerimiz, anılarımız kendimizi koruma eğilimimizin bir sonucuydu. İç oluşumlar güçlü ya da güçsüz oluşumlardı. Bu yüzden bunların matematik biliminin kurallarıyla kavranılabilecek niceliksel bir yanı vardı. Öbür ruh bilimciler, ruh bilimin olumlu bilimlere katılması. Alman düşünürü Rudolf Hermann Lotz, 1817-1881, Leibniz ve Herbart düşüncelerine bağlandı. Bu arada Schelling ve Hegel'den de etkilendi. Daha çok Kant'a karşı Leibniz düşüncesini savundu. Ruh bilim alanında ruhun ya da benin bütünlüğünü ruhla beden arasında sıkı bir etkileşim bulunduğunu bildirdi. Alman düşünürü Gustav Theodor Fechner, 1801-1887'de ruhu ve bedeni aynı gerçekliğin iki yüzü saydı ve Tanrı'nın bedendeki ruh gibi dünyada olduğunu bildirdi. Ona göre ruhlar bu tanrısal ruhun parçalarından başka bir şey değildi. Buna göre bitkilerin de ruhu vardı ve tüm dünya ruhsallıktan payını almıştı. Yıldızlar göklerin melekleriydi. Bizim ruhlarımız nasıl dünyanın ruhuna bağlıysa onların ruhu da Tanrı katının ruhuna bağlıydı. Alman düşünürü Wilhelm Wundt, 1832-1920, 1879'da bir deneysel ruh bilim laboratuvarı kurdu ve böylece ruh bilimin deneysel bir bilim olması tasarısını resmen gerçekleştirmiş oldu. Herbart'ın ve Fechner'in yolunda Wundt, ruh bilimin ancak deneyle bilim olabileceğini savundu. Ona göre işe ölçme ve tartma katılmadığı zaman ruh bilimcinin çabası yarım kalacaktı. Bu yüzden Wundt, deneysel ruh bilimi fizyolojik ruh bilim olarak adlandırdı. Laboratuvarında birçok ölçüm yaptı. Bu arada belli bir uyarıya tepki zamanımızın iç durumumuzla, yani dikkatimizle, heyecanlarımızla, ilgililiğimizle değiştiğini gösterdi. Böylece İngiliz düşünürlerinin bilimsel ruh bilimi kurma düşünü bir Alman düşünürü gerçekleştirmiş oldu. Fransa'da Théodule Armand Ribot, 1839-1916, deneysel ruh bilimin kurulması ve gelişmesi için çalıştı. Mill'in yolundan giderek bilinç olgularını tartışırken akıl hastaları üzerinde sayısız deney yaptı. Ona göre ruh bilim somut bilinç olgularıyla ilgilenmeli, ruhun ve yetilerinin araştırmasını bir yana bırakmalıydı. Ribot bir olumcu olarak deneyi aşan her bilgiye karşı çıktı ve töz, ruh, tanrı gibi kavramların bırakılması gerektiğini bildirdi. Bilinci bireyselliği içinde ele alarak matematikçi anlayışa karşı çıktı. Hem içe bakış hem gözlemleme yöntemini savunan Ribot, buna bir de deney yöntemini ekledi. Bir varsayımdan giderek ruhsal durumların yaratılması ya da kışkırtılması bu alanda deneyiciye büyük katkı sağlayabilirdi. Alfred Binet, 1857-1911, ruh bilimde nesnel yöntemlerin özellikle test uygulama yöntemlerinin geliştirilmesine ön ayak oldu. Çocuk ruh bilimiyle ilgilendi ve bu alanda elde edilen bilgilerin eğitim bilim alanında kullanılmasını sağladı. Pierre Janet, 1859-1947, Salpêtrière'de ruh bilim laboratuvarını yönetti. Ribot'un izleyicisi olarak ruh bilimin deneyde ve gözlemde sınırlanmasını savundu. Frédéric Palhan, 1856-1931, bilinci gerçekleşmeye çalışan çeşitli eğilimlerin çatışmasıyla açıkladı. Alfred Fouy, 1838-1912, ruh bilime fikir güç kavramını getirdi. Ona göre fikirler etkin güçlerdi, gerçekleştirici güçlerdi. Fouy'e, ülküyü kavramak ve istemek gerçekleştirmeye başlamaktır diyordu. Ona göre dünyada ülkünün belirleyici bir anlamı vardı. Umutta, ilerlemede biz kendilerine inandığımız, kendilerini istediğimiz ölçüde var olacaktı. Evrimci düşüncenin gelişmesi Charles Robert Darwin. Olumcu görüşlerin gelişimine koşut olarak 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra dönüşümcü ya da evrimci düşünce büyük bir etki alanı yarattı. Daha önce de gördüğümüz gibi canlı varlıkların dönüşüm geçirerek birbirlerinden türemiş oldukları fikri 18. yüzyılda ortaya atılmış ve Lamarck'ın görüşleriyle belirginlik kazanmıştı. Bu yüzden Lamarck dönüşümcülüğün babası olarak nitelendirilmişti. Dönüşüm fikrine en büyük açıklığı getiren İngiliz bilim adamı Charles Robert Darwin olmuştur. Güney Amerika'da ve Pasifik adalarında büyük bir bilimsel geziye çıkıp çeşitli türler üzerinde araştırmalar yapan Darwin, kendi deyişiyle büyük bir giz olan ya da en büyük filozoflarımızın deyişiyle gizlerin gizi olan türlerin kökenindeki bilinmezliği çözmeye çalışmış, bu alanda yararlı değişimler, doğal ayıklanma, en güçlülerin varlığını sürdürmesi gibi görüşler geliştirmiştir. Onun bu araştırmalarından elde ettiği bilgileri ve bu bilgilere dayanarak ortaya koyduğu görüşleri sergileyen ve dönüşümcülüğün temel kitabı sayılan On the Origin of Species by Means of Natural Selection, Doğal Ayıklanma Yoluyla Türlerin Oluşumu 1859 önemini bugün de korumaktadır. Üreme organlarının değişimi. Bu kitabın başlarında Darwin vahşi durumda da evcil durumda da canlı varlıkların değişimlerini sürdürdüklerini bildirerek şöyle der. Değişken bir biçimin evcil durumda değişimine son verdiğini gösteren tek örnek yok. Buğday gibi en eski kültür bitkilerimiz bugün de yeni çeşitler ortaya koyuyorlar. En eski evcil hayvanlarımız her zaman gelişimlere ve hızlı değişimlere yatkın durumdalar. Darwin değişkenliğin nedenini üreme organlarındaki değişime bağlamaktadır. Şunu benimsemeye çok yatkınım. Değişkenliğin en sık görülen nedenleri erkeğin ve dişinin üreme organlarının döllenme ediminden önce az çok bir etki altında kalmış olmasıdır. Birçok neden beni bu inanca götürüyor. Bunların başlıcası yalıtılmanın ve yetiştirilmenin üretim dizgesinin işlevleri üzerindeki büyük etkisidir. Bu dizge yaşam koşullarındaki değişikliklerin etkisine bedenin herhangi bir parçasından daha duyarlı görünüyor. Darwin'e göre kısırlığa uğramış pek çok canlı vardır ve kısırlık bahçeciliğin en büyük düşmanıdır. Buna karşılık değişkenlik bahçelerdeki en güzel ürünlerin kaynağıdır. Öte yandan bazı varlıklar doğaya en uyarsız koşullarda da üreyebilmektedirler. Tavşanlar ve gelincikler kafeste de beslenirler. Bazı bitkiler evcilleştirme koşullarına rahatça uyarlar. Bu durumlar onların üreme organlarında büyük bir değişimin olmamasıyla açıklanabilir. Bahçecilerin deli ağaç dediği bazı bitkiler son derece arsızdırlar. Kol sararak büyürler ve anne bitkiye benzemeyecek kadar çeşitlenirler. Bu durum vahşi bitkilerde görülmez, buna karşılık evcil bitkilerde çok sık görülür.